Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, editör masasında Ahval yayın yönetmeni Yavuz Baydar ve İngilizce editörü İlhan Tanır'la birlikteyiz. Türkiye yine kötü bir sabaha uyandı. HDP'ye 6 yıl önceki Kobane olayları nedeniyle büyük bir operasyon düzenlendi ve 82 kişi, aralarında belediye başkanları, farklı seviyedeki siyasetçilerin olduğu 82 kişi zırhlı araçlar, ağır otomatik silahlar eşliğinde gözaltına alındı. 7 milletvekili için de fezleke düzenleneceği açıklandı. Burada trajikomik olan gözaltına alınanlardan Ayhan Bilge'nin bundan 6 yıl önce bu olaylarla ilgili tutuklandığı, cezaevinde yattığı ve sonra Anayasa Mahkemesi'nin o toplantıda Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı ya da Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olmadığı, yargılama ve tutuklamanın hükümsüz olduğuna karar vererek Ayhan Bilge'ne tazminat ödemesine devletin karar verdiği şeklinde bir bilgi var. Bu hukuksuz karar bugün bir daha tekrarlanarak Ayhan Bilgen bir daha gözaltına alındı. Yani dünya hukuk literatürüne girecek açıkça faşist bir uygulamaya tanıklık ediyoruz Türkiye'de. Ege'de bir boy ölçüsü aldı. Libya'da umduğunu bulamadı. Suriye'de Amerika belli ki bir sınır çizdi sonuçta seçime giderken Cefri'ye. Çok fazla hareket edemiyor. Irak'ta bir kazanımları var ama genel olarak bir debelenme içinde Türkiye. İşte Amerika'ya 2,5 milyar dolar ilaç borcu takmış. Korona vakaları patlamış. BBC'nin haberine göre 11 ilde 11 bin açıklanamayan ölü var. Bunu 80 ile yaydığımızda büyük il nüfuslarıyla beraber herhalde 50 bin ile 80 bin arası bir korona ölümü rakamı sonucuna ulaşacağız. Uzaktan eğitimi yüzüne gözüne bulaştırdı. Çok %20 genç nüfusu olan Türkiye öğretim çağındaki çocuklarının %50'sine şu anda eğitim veremiyor. Eğitim verdiklerine de görüyoruz, cinleri öğretiyor. Suyu çıkmış, hukuku çıkmış, ekonomisi batmış. Bir çetenin elinde açıkçası. Yani kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen bu yönetici çeteyle ilgili ama muhalefet de bir başka grup çetenin elinde. HDP'nin başına gelenlerle pek ilgilenmiyor. Bildiğimiz vicdanlı 5-6 milletvekili dışında sesini yükselten, tepki koyan yok. Kılıçdaroğlu'nun tek yaptığı Sancar'a taziye niteliğinde bir geçmiş olsun telefonu açması. Her tuzum var diyene elinde salatalıkla koşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ayhan Bilge'ne bir geçmiş olsun mesajı bile atmıyor. Ki o Kürtler olmasa o koltukta oturuyor olamayacaktı. Ne anlatıyor bu tablo bize Yavuz? Senden başlayalım.
Valla sen her şeyi anlattın. Dolayısıyla bize bir şey kalmadı. Ama şimdi senin çizdiğin tablo, kullandığın üslup, pek çok kişiye yadırgatıcı gelebilir ama öyle bir hale geldi ki Türkiye aslında bu kavramlarla bu şekilde anlatmak aslında en doğrusu. Tabii Türkiye'de bunu, bu gerçekliği bütün çıplaklığıyla anlatabilecek pek bir medya kuruluşu da kalmadı.
Aslında. Normal korkuyor da insanlar işte.
Tabii tabii ama yani işte durum bu. Yani tabii ki korkuyor. Tabii ki bir takım engeller hissediyorlar. Endişe var. Çünkü habire bir sürekli darbe silsilesi içerisinde her gün bir takım insanlar, gazeteciler, işte başka toplum içerisinden bir takım figürler içeri alınıyorlar. İşte en son mesela bu Mor Çatı'dan birisi yine bir hanım yine aynı şekilde gözaltına alındı. Yani rastgele denebilecek bir şey ama aslında hem şuursuzluk hali var hem de bir sistematik bir gidişat var. İkisi yan yana yürüyor. Yani şuursuzluk, çaresizlikten üreyen bir şuursuzluk kendi mantığını da içeriyor. Bu kendi mantığı derken neyi anlatmamız lazım izleyicilerimize, dinleyicilerimize? Öyle bir mantık ki bu. Artık günü kurtaralım. Rastgele işte o kararı verelim, bu kararı verelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Ama hukuk gereksiz. Yani biz şu anda istediğimizi yapabilecek konumdayız. İktidarı ele geçirmişiz. Ve onu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz. Eğer yapabildik ise bundan sonrasında yapabiliriz hali söz konusu. Ama ekonomik krizin özellikle getirdiği ve tabii bu en son bölgesel politikalarda yaşanan diplomatik ve siyasi iflasın getirdiği nokta gerçekten bir çaresizliği ifade ediyor. Senin de az önce söylediğin gibi çok ciddi bir sıkışma var. Türkiye'nin artık kendisine muhatap bulamadığı bir diplomatik ortam söz konusu. Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler bunu gösteriyor. Ve her ne kadar ertelenmiş olsa da bir şekilde Avrupa Birliği'nin zirvesi, işte havuç sopa söylemiyle bakılırsa aslında Türkiye'ye verilen tek havuç biraz daha zaman kazandırmak oldu. Yani kendisine çeki düzen verebilmesi için, yeniden müzakere masasına dönebilmesi için. Burada da durum belirsiz. Ama genel olarak bakıldığında öyle anlaşılıyor ki bugünkü operasyonlara baktığımızda sabah herkes HDP operasyonuna uyandı. Bir de yine alt katmanda 70-71 akademisyeni hedef aldığı anlaşılan FETÖ başlıklı, neydi belirsiz bir operasyona daha tanık olundu. Bunlar böyle her gün bir şekilde el artırarak karşımıza çıkan hamleler. Bu hamlelerin amacı herhalde benim görebildiğim kadarıyla, çünkü bir şuursuzluğu analiz etmek çok zor. Benim anladığım kadarıyla bu iktidarın bekası adına muhalefeti mümkün olduğu kadar parçalı halde tutmak, hukuku ayaklar altına alarak bir şekilde hedef alınmış olan HDP'yi mümkün olduğu kadar güçsüz, etkisiz kılmak. Çünkü muhalefetin parçalı halinin dinamik dozlarına baktığımızda en dinamik muhalefet parçası HDP. Sürekli hareket halinde ve sürekli yeni bir takım hamleler yapıyor. Ufak ya da büyük. Şimdi bu çok ciddi bir rahatsızlık konusu ve bir hedef haline getirme sebebi. Dolayısıyla burada HDP'nin hedef alınması gayet doğal. Ama sanırım hepimiz için, hem İlhan senin için, hem Ergun senin için, benim için de beklenmedik derecede yüksek dozlu bir hamle oldu bu. Bir şekilde yani beklemediğimiz bir yerden geldi. Absürt bir yerden geldi yani, senin de az önce söylediğin gibi. Anlaşılması mümkün olmayan, izahı mümkün olmayan, bir şekilde geriye doğru baktığımızda bize hiç mi hiç ikna edici görünmeyen bir Kobani olayı üzerinden HDP'nin işte belli başlı isimleri yeniden bir şekilde demir parmaklıkla arkasını boyladılar. Muhtemelen de tutuklanacaklar. Bunun bir ucunda ahval yazarı Nesrin Nas'ın söylediği gibi Demirtaş'ın hukuken ya da gayri hukuki olarak başına örülen çorabın üzerinin örtülmesi veya bunun üzerine bir şeylerin yığılarak onun perdelenmesi hali var belki. Bunu da tartışabiliriz. Çünkü o teze göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte tanımış olduğu mühlet Demirtaş adına bitiyor. İşte böyle bir hamleyle Demirtaş'ı yeniden tutuklamak ve onu içeride tutmak için bu hamle yapılıyor deniyor. Ama bana sorarsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Ankara'nın artık pek iplemediğini zannediyorum.
Zaten başkanını cebine koymuş vaziyette. Ne olacak yani Avrupa?
Başkanın son ziyareti zaten bunun işaretlerini verdi. Anayasa Mahkemesi'nin Alparslan Altan, yanılmıyorsam, yargıcın başvurusu üzerine AİHM'in kararını hiçe sayan, reddeden kararı da zaten bunun üzerine eklendi. Dolayısıyla AİHM boyutu belki çok ikna edici bir tez olmayabilir, ama olabilir de. Ama benim için asıl önemli olan buradaki bugün yaşanan operasyonun HDP'nin üzerine daha çok gidileceğinin işaretlerini veriyor olması. Meclis açılacak 6 gün sonra, 1 Ekim'de. Meclis açılışına gidilirken biliniyor ki iktidar çevreleri tarafından, işte CHP'nin de içinde bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte düşük dozlu da olsa bir demokrasi ittifakı arayışı var kapalı kapılar arkasında. HDP ile yakınlaşma şöyle ya da böyle. Bunun önünü kesmek, iktidarı mümkün olduğu kadar paramparça halde tutmak ve CHP'yi mümkün olduğu kadar HDP'ye yabancılaştırmak. Buradaki kilit iki nokta CHP ve HDP tabii ki. İYİ Parti'yi ayrı bir yere koyuyoruz. Dolayısıyla burada birinci mesele bu. İkincisi bence bu operasyonla Kürtlerin sabrını mümkün olduğu kadar daha çok zorlamak. Sen Ergun işte bugünkü yazında da zaten onu söylüyorsun. Mesele aslında Kürtleri doğrudan doğruya, sadece HDP'yi değil, hedef alan bir şey. Bu bir gerçeklik. Ama örgütlenmiş yapı olarak Kürtlerin asıl, yani odaklandığı yapı olarak HDP'nin dinamiğini hesaba katacak olursak, bunu mümkün olduğu kadar felç etmek, ama diğer yandan da işte bir şekilde PKK'yı mümkün olduğu kadar zorlayıp şehirlerde yeni bir şiddet dalgasını başlatmasını ummak. Bu tabii olacak, olmayacak duaya bir amin. Çünkü PKK tarafı anladığım kadarıyla gayet pişkin, rahat, dersini almış vaziyette, tecrübe ve hafıza sahibi. Dolayısıyla bu olmayacak. Ama bu yetmeyeceği için, yetmeyecek muhtemelen, daha sert hamleler bekliyorum ben. Yani bu bir ön hazırlık da olabilir. Bundan sonra çok daha sert manzaralara da tanıklık ediyor olabiliriz. Benim gördüğüm özetle bu. Yani CHP'nin merkezindeki önemli isimlerin, 7 milletvekili hakkındaki fezleke de zaten bunu gösteriyor. Bir şekilde içeriği boylayacağı, kodesi boylayacağı bir süreci göreceğiz. Çünkü bu Ankara Başsavcısının oraya atanması, bu düğün manzaraları, ki haberin ilk kez ahvalde biz vermiştik, bize şunu söylüyor. Yani Stalin dönemindeki Andrei Vyshinsky gibi ya da Hitler dönemindeki belli başlı birkaç savcı gibi, iktidar aslında aradığı savcıyı, aradığı aygıtı buldu. Ve bunun üzerinden yürüyecek gibi gözüküyor. Yani bu savcıya kararlarında, tercihlerinde çok dikkat etmemiz gerekiyor bundan sonra. Yani bizi çok daha sert bir dönem bekliyor. İnsanlar bugünü kara gün olarak nitelediler. Ki bunda son derece haklılar bence.
Bu daha yaşanmadan önce Nancy Pelosi görevi barışçıl bir şekilde bırakmayacağını ima eden Trump'a diktatöryal ülkelere örnek verirken Türkiye'yi de saydı, işte Suudi Arabistan.
Nancy Pelosi kim?
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratların. Ve Çavuşoğlu ona gayet sakil bir tweetle cevap vermeye çalıştı ve garip bir şekilde de Trump'ı ekledi bu tweete. Ne gösteriyor bize? Yani gördüğümüz kadarıyla Amerika'da da gergin bir seçim dönemi olacak, ama ortaya AKP'yi memnun edecek en azından yasama ayağında bir tablo çıkması çok kolay görünmüyor. Yani bu Kürt meselesi, Türkiye'nin gittikçe faşist bir rejimle özdeşleşiyor olması ve bu büyükelçinin, yani gizli kapılar ardında süren bir pazarlığı, gerçi rakam az değil, 2,5 milyar dolar birdenbire, ki Ankara'ya yakın bir elçiyle, yani Türkleri rahatsız edecek bir faaliyeti de olmadı, birden gündeme getirmesi bize ne anlatıyor?
Bahsettiğiniz Nancy Pelosi basın toplantısı dün Perşembe günü yapılmıştı. Çok önemli bir nokta. Türkiye'nin Washington'da nasıl görüldüğünü gösteren, Pelosi orada Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den bahsediyor ve yanında Erdoğan'ın Türkiye'si diyor. Buradaki yönetenlerin nasıl da kendilerini o ülke içerisindeki rollerini değiştirdiklerini, kısacası demokrasiyi öldürdüklerini anlatıyor. Çünkü Trump haftalardır, gerçi 2016 yılında da reddetmişti, şimdi yeniden sorulan sorulara 3 Kasım seçimlerinde eğer kaybederseniz bırakacak mısınız sorusuna bakarız cevabı veriyor. Amerika seçimleri Türkiye için önemli, çünkü Türkiye Erdoğan ve Trump faktörü var. Erdoğan Trump'ta istediği her şeyi buluyor. Her ne kadar Amerika Dışişleri Bakanlığı, Kongre ve diğer bazı kurumlar karşı gelse de, bir şeyler yapmaya çalışsa da Trump artık Washington'da görevinin son yılında, ilk döneminin en azından son yılında ipleri eline almış durumda ve dış politikada istediğini eninde sonunda yaptırıyor. Tabii bu Doğu Akdeniz'de nereye gider, Kıbrıs'ta nereye gider bunları bilmiyoruz. Bu arada Mike Pompeo bugün itibariyle bir basın toplantısı yapıldı üst düzey yetkililerce Dışişleri Bakanlığı'nda ve de Selanik ve Girit'e ziyaretleri konuşuldu. Pompeo bir taraftan Kıbrıs'a gidiyor, bir taraftan Yunanistan'a gidiyor, İsrail'e gidiyor, Mısır'la ilişkiler, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt vesaire, Suudi Arabistan, fakat uğramadığı, yani Türkiye uğramıyor. Türkiye ilişkisi tamamıyla yine Trump-Erdoğan üzerinden devam ediyor. Neredeyse ana akım olur. Bundan dolayı Amerikan seçimleri bizim için önemli. Bu Amerikan seçimlerinde sonucun ne olacağı bizim için önemli. Buna zannederim şimdi girmemeye gerek yok. Ben Türkiye ile ilgili bugünkü tutuklamalarla ilgili 2-3 şey eklemem lazım. Birincisi, burada sanırım hatırlatmak lazım, 2014 yılından beri HDP'nin Kobani ile ilgili protestolar hakkında önergeler verdiği ve bu önergelerin reddedildiği. En azından teknik açıdan AKP'nin, hükümetin hiçbir şekilde bugünkü tutuklamalarla herhangi bir şekilde herhangi bir adalettir, herhangi bir... Çünkü bugün işte Enerji Bakanı Varank, her ne... Nedense Varank
ticaret
bugün
bakanı. Tweet.
Enerji ticaret. Ve Ticaret Bakanı.
Yok, enerji.
Enerji ticaret. Değil tabii ki. Ticaret Ticaret Teknoloji Bakanı demek istemiştim. Teknoloji Bakanı Varank bugün konuyla ilgili açıklama yapıyor. İçişleri Bakanı yok, işte Cumhurbaşkanı yok. Bize ihanet edenlerden intikam alırız türü. Diriliş Ertuğrul'dan yansıtılmış bir açıklama yapıyor. Bütün bunlar benim gördüğüm kadarıyla normalleşmeye en azından adım atmaya çalışan Türkiye'nin normalleşmesinin önünü kesmek. Özellikle geçtiğimiz haftada işte Akşener'le Demirtaş arasında bir kahvaltı muhabbeti ortaya çıkmıştı malum. Yani o kahvaltı muhabbetinin ve yaklaşımının belki de bir endişesi ortaya çıktı. Zira işte Metropol'ün son anketinde gördüğümüz gibi MHP 6,5'larda, İYİ Parti 9,5'larda. Sadece AKP'nin oyları azalmıyor, MHP'nin de oyları azalıyor. Ve de İYİ Parti ve diğer partilerin, Gelecek Partisi, Davutoğlu, geçmişi sürekli tartışılmalı ve eleştirilmeli. Ama son aylardaki çıkışları... frensiz çıkışları var. Bir muhalif parti gibi konuşuyor artık. İşte bir taraftan Babacan. Bütün bu partilerin birleşmesi ihtimali, Kılıçdaroğlu'nun hala Abdullah Gül'ün adaylığını sürekli savunuyor olması. Bütün bunlar bence sarayı korkuttu. Ve de şimdiye kadar sizlerin de söylediğiniz gibi 2018'den beri bizim burada sürekli podcastlerde de anlattığımız gibi Türkiye'deki tansiyonu daha fazla artırmadan başka bir yol olmadığını gördüler. Bunun için en kolay olan da anlaşıldığı kadarıyla Kürtlerin üzerine gitmek. Ayhan Bilgen gibi dediğiniz gibi daha önce yargılandığı, hatta tazminat hakları ihlal edildiğinden tazminat kazanan bir belediye başkanını yeniden içeri atmakla bir anlamda Süleyman Soylu ve Anayasa Mahkemesi arasında son yine geçen günlerde meydana gelen tartışmada Anayasa Mahkemesi'ne de böylece kimmiş patron bunu da göstermiş oluyorlar. Tümüyle dışarıda da bunu yapmaya çalışıyorlar. Dediğiniz gibi Pelosi'ni atılan o tweet mesela bir cehalet. Yani Pelosi'ye evet Erdoğan'a laf söylediği için muhakkak saldıracakları kesin. Ama bir Dışişleri Bakanı'nın Pelosi'yi o göreve yükselmiş bir kişi olarak sunması. Pelosi 2007 yılında meclis başkanı olmuştu. 2011'e kadar meclis başkanlığını sürdürdü. 11 ile 19 arasında azınlık liderliği yaptı. Ve şimdi 2 yıl önce yeniden başkanlığı ele aldı. Amerika siyasetindeki en güçlü, en etkili kadın ki gayet de yaşlı bir kadın buna rağmen mecliste seçilebilmeyi başarmış etkili bir kadın. Bu kadına kalkıp senin yükseldiğin yerde böyle böyle olur şeklinde Bir tweet, dediğiniz gibi çok sakil bir eleştiri ve de bu da görünen o ki Washington Büyükelçiliği'nde tek bir tane diplomat, ya kardeşim eleştirin de bu cümleyle değil, eleştirilecek birçok başka şeyi var, başka yerlerden eleştirin de diyemiyor herhalde. Bu da Kahdi Rical'in dış ilişkileri bilmeyen, Washington'ı bilmeyen, paralel dünyayı yansıtan diplomatların ve bürokrasinin bir etkisi, bir yansıması.
Muhalefete tahammül hiçbir yerde yok Yavuz. Yani işte gene biz ilk vermiştik Türkiye medyasında Berivan Aslan ve Avusturyalı kimi figürlere, MIT'in Avusturya örgütlenmesinin üzerine giden, biraz da belki Avusturya gizli servisini rahatsız eden bu figürlere yönelik bir suikast girişimi ortaya çıktı. Orada da yani bu Türk MIT'in faaliyetlerini soruşturan insanlara yönelik bir girişim olduğu anlaşılıyor. Daha önce Can Dündar ve Hayko Bağdat'a gelmişti böyle bir tehdit. Ben Hayko'nun nasıl korunduğuna, zırhlı Audi'ler, 7-8 polisle ciddiyetini tehditlerin altına anlatmak için söylüyorum, korunduğunu görmüştüm. Otelde bir kat kapatılıyordu ona herhangi bir saldırı olmasın diye. Dün de öğrendik ki işte Nordic ve Kronos yayın yönetmeni Abdullah Bozkurt'a yumruklu bir saldırı olmuş. MIT'in bir havacılık şirketini afişe ettikleri gerekçesiyle. Sadece Türkiye sınırları içinde değil, dışında da sanki bu saldırgan üslup devam edecek gibi görünüyor. Herkese dünyanın neresinde olursanız olun güvende değilsiniz mesajı veriliyor gibi. Avrupa hükümetleri de sanki buna hafif bir yol verir havada, anladığım. En azından gizli servisleri.
Öyle mi değil mi bilmiyorum tabii de. Yani bu çok ciddi bir gelişme. Aslında peş peşe geldi bunlar. Senin de dediğin gibi Hayko ile aşağı yukarı başlamıştı. Ardından Can Dündar'ın Berlin'de bayağı bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Tehditler aldığını biliyoruz. Ardından Burak Çopur, Esen Üniversitesi öğretim üyesi, Doktor Burak Çopur'un ebeveyninin arandığını, kendisinin MIT'ten olduğunu söyleyen bir, MIT sorumlusu olduğunu söyleyen bir kişi tarafından ve yeterli bir ifadeyle tehdit edildiğini, yani oğlunuz sussun dendiğini anladık. Ve o daha onun dumanı sönmeden ardından Berivan Aslan olayı patladı. Bizim de ahvalde aktardığımız gibi. Bu tabii çok sarsıcı bir olay. Özellikle Berivan Aslan'ın ki. Çünkü bu işlerin artık giderek somuta, eyleme dönüştüğünü gösteren bir şey. Avusturya zaten epeydir Türkiye ile ilgili bakışını çok köklü bir şekilde değiştirmiş durumda. Orada ortalığı, yani toplum düzenini hakikaten tehdit ettiği anlaşılan bir kümelenme, bir hareketlenme var Erdoğan taraftarları arasında. Ve bu faaliyetler hükümeti de, meclisi oluşturan partileri de çok ciddi ölçüde rahatsız ediyordu epeydir. Berivan Aslan'ın başına gelenler, ki bu mesele sanırım kolay kolay buharlaşmayacak, işte bu hadisenin ortasında adı geçen kişi, şu anda gözetim altında anladığımız kadarıyla, Berivan Aslan'ın bize ahvali anlattığı kadarıyla, ve pazartesi günü yeniden sorguya çekilecek. Şu ana kadar gelişmeler zaten Avusturya istihbaratının ve polisinin bu kişinin anlatımlarını çok ciddiye aldığını ve yani içinde yeterli kanıt bulduğunu gösteriyor ki devam ediyor bu süreç. Ve tabii bu Avusturya basınına yansımış durumda. Avusturya siyasi partileri de dolayısıyla bundan haberdar durumda. Dolayısıyla bu kolay kolay kapanmaz. Ama ne kadar örtbas edilmeye çalışılırsa çalışılsın, bu mesele su yüzünde kalır. Ama gerisi nasıl gelir bilemiyoruz. Şunu sadece söyleyebiliriz. Avusturya bir Almanya değil veya bir İngiltere değil. Hakikaten orada çok ciddiye alınıyor Erdoğan yönetiminin tercihleri, kararları, uygulamaları. Dolayısıyla buradan çok önemli ölçüde haber değeri taşıyan şeyler duyabiliriz ve yansıtabiliriz. Öyle görüyorum ben meseleyi. Onun yanı sıra bugün işte bizim de duyurduğumuz Stockholm'daki hadise geldi. O da ikinci bir, bu zincirin ikinci halkası aslında. Abdullah Bozkurt, Today Zaman gazetesinin eski Ankara büro şefi ve çok uzun bir zamandır darbe sonrasında, daha doğrusu darbe girişimi sonrasında Stockholm'a yerleşti. Orada Nordic Monitor adlı bir haber sitesi kurdu. Bu da daha çok dosya habercilik yapıyor ve genellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk Güvenlik Güçleri'ni, polisi bir şekilde anlatan haberler yapıyor. Rahatsız edici haberler bunlar tabii rejim açısından. Ve aslında İsveç'te büyük gazetecilik ödülünü almış birisi de Abdullah Bozkurt. Dolayısıyla öyle sanıldığı gibi ya da karalanmaya çalışıldığı gibi bir gazeteci figürü değil kendisi. Yani yaptığı iş üzerinde yani yankıları olan bir şey, yansımaları olan bir takım habercilikleri var. Bunları bir takım başka batılı haber kuruluşları da alıp kullanıyor o dosyaları. Ama saldırı çok vahim. Çünkü neresinden bakılırsa bakılsın, kimliği ne olursa olsun, eğilimi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun bir gazeteciye saldırı yapılmış durumda İsveç'te. Yani dünyanın basın özgürlüğü listesinde ilk 10 içerisinde yer alan bir ülkede, hukuk devletinin çok sağlam olduğu bir ülkede bir gazeteciye böyle bir fiziksel saldırı yapılmış durumda. Sebebinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadarki görüntü, belirtiler bize şunu anlatıyor. Abdullah Bozkurt'a yapılan bu saldırı onun mesleki icraatı ile ilgili duyulan tepkiler nedeniyle yapılan bir saldırı. Bunun aksi yönde bir bilgi çıkarsa tabii biz bunu yine yansıtacağız ama bütün belirtiler bu yönde, tekrarlıyorum. Dolayısıyla bunu büyük resmin içerisine oturttuğumuzda, yani peş peşe Hayko Bağdat, Can Dündar, Burak Çopur, ondan sonra Abdullah Bozkurt, Berivan Aslan, bir siyasetçi, diğerleri gazeteciler ve kamusal figürler, hepsi Hayko da öyle, koyduğumuzda ortaya sanki düğmeye basılmış merkezi bir karar mekanizmasının yürüyün hamlesi, çağrısı üzerine yürümeye başlanmış gibi bir durum var. Bu tabii ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışında bu kadar bariz bir şekilde, önceleri Ermenilere karşı yapılmıştı bu duruma benzer operasyonlar, ama ilk kez Paris'teki 3 Kürt kadına yapılan saldırıyı da bir yana koyarsak, doğrudan doğruya Türk gazetecilere, Türk kimlikli kişilere yönelik bir dizi saldırının, rahatsız edici hamlelerin uygulamaya konduğunu belki söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada çok net bir mercekle bakıldığında Hümeyni sonrası İran'ın davranış kalıplarını görüyoruz. Malum orada da Hümeyni sonrası İran'ın da epey bir batıdaki İranlı muhaliflere yönelik hamleler olmuştu. Cinayetler, suikastler olmuştu. Dolayısıyla bunun nasıl bir tepki göstereceğini henüz bilmiyoruz. Ama ben şunu sadece biliyorum, Avusturya basını bunun peşini bırakmayacak. Berivan Aslan olayının. İsveç'teki olay da yeni patladı. Oradan da ciddi ölçüde bir izleme bekleyebiliriz. Çünkü sonuç olarak burada dediğim gibi bir gazeteciye fiziksel saldırı söz konusu İsveç topraklarında. Yani bu nasıl bir cürettir, nasıl bir cesarettir, nasıl bir çaresizlik ve şuursuzluk halidir? Bunu artık yorumunu izleyicilere, dinleyicilere bırakmak lazım. İş bu noktaya geldi yani. Can güvenliği meselesi Türkiye'de zaten çok uzun bir zamandır söz konusu olan bir meseleydi. Temel hak ve özgürlükler Türkiye'de zaten ayaklar altına alınmıştı. Şimdi bu yetmiyormuş gibi Türkiye dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti yeni, eski veya mevcut vatandaşlarına karşı bir takım saldırılar başladı. Bu tabii yeni bir durumu bence bize anlatıyor.
İran, Türkiye, işte Sabah'ın Viyana'daki muhabiri bu kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, lunatik olduğunu iddia eden bir takım tweetlerle haberi çıkaran kişilere saldırıda bulunuyor. Ama zaten dönüp Abdi İpekçi'den Paris'teki 3 Kürt kadın suikastine kadar baktığımızda, hatta Hrant Dink cinayetine, bu tip kişilerin aklı başında insanlar olmadığı, hep biraz sorunlu, ya işte Ertuğrul Diriliş dizisine özendiği ya da mafyatik karakterlere özendiği biliniyor. Ya sonuçta bu o kadar da lunatik değil, çünkü Mehmet Ali Ağca'dan Paris suikastçısına kadar Avrupa'da suç işleyenlerin sonunun çıkmak üzere olmamak üzere cezaevi ya da cezaevinde ölüm olduğunu bilen biri. Yani bu işi yaparsa kurtulamayacağını biliyor. O yüzden bir inandırıcılığı var. İkincisi, lunatik ve kafayı yemiş biri ise eğer gerçekten iddia edildiği gibi, bu durumda da bu kişi Amerikan konsolosluğunda çalışan Metin Topuz'un 10 yıl hapse mahkum edilmesi davasının kilit tanığı. Yani bir delinin o zaman Türkiye ifadesiyle Amerikan konsolosluğu çalışanını mahkum etmiş oluyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu olayla ilgileniyor mudur? El altından mı ilgileniyordur, yoksa Metin Topuz Amerikalıların umurunda değil mi başına gelenler?
Bu aslında buna benzer bir olay daha yaşandı geçtiğimiz haftalarda. O da Serkan Kurtuluş isimli işte İzmir'de FETÖ borsasıyla ilgili bazı olaylarda itirafçı olacak eski AKP ilçe başkanının öldürülmesinden sonra Gürcistan'a kaçan, Gürcistan'dan işte Arjantin'e giden, Arjantin'de yakalanan Interpol'le, o da geçenlerde Fox'a konuşmuştu. Amerikan Fox haber ajansı, ki Cumhuriyetçilerin malum gayet popüler bir haber ajansı. Orada söylediği de işte hükümet benden veya devlet diyor zannederim, benden Papaz Brunson'ı öldürmemi, suikast yapmamı istedi diyor ve kendine göre bazı kanıtları var ki Fox bunu ciddiye alıp bu haberi derinlemesine işliyor. Bu da şimdi ikinci bir yine içeride tutulan Amerikan vatandaşı olmayan bildiğim kadarıyla, fakat Amerikan konsolosluğu ve misyonları için çok uzun yıllardır çalışan Metin Topuz'un içeri alınmasının bu adamın yanlış, yalan ifadesiyle gerçekleştiğini söylüyor. Şunu söylemek lazım, Brunson'ı almak için yani Trump Türkiye'nin ekonomisini yerle bir etmeye karar vermişti ve hazırdı ve ediyordu da. Ama Metin Topuz'la ilgili şimdiye kadar duyduğumuz çok az şey var. İşte yargılamalarına Amerikan konsolosluk yetkilileri gidiyor. Çok nadir de olsa bazı açıklamalar yapılıyor. Ama şimdi günlük basın toplantıları da olmadığı için dışlarında, eskiden bu basın toplantılarında soruluyordu. Bir önceki sözcü 2018-2019'un başına kadar. Son iki yıldır böyle toplantılar da olmadığı için Metin Topuz'la ilgili şu anda mesela Washington'da dış politika ile ilgili dahi %99'un haberi yok. Türkiye ile ilgili de şu anda gündeme gelmiyor. Ondan dolayı bunun bu seçim esnasında Dışişleri Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı artık sorulara cevap da vermiyor bu arada. Yani Dışişleri Bakanlığı gerçekten Pentagon'da mesela bu son iki yıl içerisinde olan şeyler bunlar. İlk iki yılda gayet iyiydiler. 2019'da Ahval'in özel röportajları da oldu Pentagon'da, ama son bir buçuk yıldır çok az cevap ve çok uzak duruyorlar mümkün olduğunca. Bundan dolayı Metin Topuz ne kadar dikkate alınacak, alınmayacak bilinmiyor, ama en azından Washington'da Türkiye'yi İran'la birlikte, İran ekseninde ele alan yazılar, analizler sürekli gündemde. Kongredeki toplantılarda sürekli bu gündemde. Yani Beyaz Ev'de bir tane dostu var ama o dostun sonunda dışında Washington'da Türkiye'nin zaten imajı aynen İran gibi veya Kuzey Kore gibi, Rusya gibi ülke dışındaki muhaliflere de saldıran, hangi imkan varsa o imkanları kullanarak saldıran bir işte bir rejim haline geldi. Evet. En azından İran, bu imaj böyle.
Şunu da ekleyeyim, yani bu senin söylediklerine ilaveten Fransız basınında da son zamanlarda Türkiye'den Sünni İran diye bahseden, bu kavramı kullanarak bahseden bazı yorumlara da rastlamak mümkün. Onları gördük.
Şunu ekleyelim mi bir de yani?
Bir ayın, bir buçuk, iki ayın konusu. Yani böyle bir imaj gittikçe hız ve şey güç kazanıyor.
Mossad başkanının bölgedeki muhataplarıyla yapılan toplantıda Türkiye'nin İran'dan daha fazla tehlikeli bir ülke haline geldiğini söylemesinden sonra da Türkiye'nin yalnızlaşması arttı sanki, işte Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma, Bahreyn de yaptı galiba, yakında bir ülke daha yapılacak deniyor. Umman olabilir muhtemelen. Pompeo'nun birden böyle Yunanistan'daki üsleri ziyaret edip büyütme çabaları sanki Türkiye'nin kaybedilmiş bir ülke Amerika ve Batı İttifakı açısından konumuna düştüğünü gösterir gibi. Erdoğan da buna karşılık işte atıp tuttuğu Macron'a Putin'e yaptığı gibi sizden füze alalım, bizi o programa dahil edin çağrısında bulunmaktan başka bir şey yapamıyor ve ona bile olumlu cevap alamıyor gördüğüm kadarıyla.
Evet, bunu Putin yapıyor mesela. Putin iyi yapıyor. Avrupa'yı 10 yıllardır bölüyor, birbirine karşı oynuyor. Tabii enerji gücü var bir de elinin altında ama bir diplomasi var. Bir Dışişleri Bakanı var ne yaptığını bilen, geleneksel bir dış politikayı izleyen, sınırları bilen, her iki tarafla konuşan, Libya'da da öyle, Suriye'de de öyle, Kürtleri kaybetmeyen, yani iki tarafla da oynayabilen kapasiteli bir Rusya olursanız Avrupa'yı bence sonsuza kadar birbirine oynayabilirsiniz. Çünkü malum Avrupa demokratik ülkelerin birleştiği bir proje ve o ülkede her iki yılda bir yeni bir başkan veya cumhurbaşkanı geliyor ve geldiği zaman o lider yeni bir beyaz sayfa açacağım diyor. Bu çünkü demokrasilerin getirdiği ve bu insanların mesela 2018'in başında hatırlarız, Almanya'ya işte Erdoğan gidemezken, ilişkiler yine çok kötüyken Avrupa'da baktık Macron geldi, işte Erdoğan'ı çağırdı Paris'e, orada basın toplantıları, yani dönüp baktık gayet de iyi bir şekilde izoleliği ortadan kaldırdı. Ama Türkiye bunu da yapamıyor. Türkiye Libya'dan efendime söyleyeyim Mısır'a, İsrail'e, her yeri şimdi kalkıp listeyi saymayalım. Her yerde tek tarafı oynayıp Hamas gibi Türkiye'nin %80'inin halen 10 yıllar sonra %80'inin beğenmediği, istemediği, talep etmediği, sevmediği bir grubu baş tacı ediyor. Bununla ne getiriyor? İşte bildiğimiz Müslüman kardeşler bağlantılarıyla baktıkları bir dünya var. Bu dünyanın üstüne, ötesine geçemiyorlar. Çünkü bu dünyayla yaşamışlar, büyümüşler. Bu dünyayla kafalar hazırlanmış. Bütün ortaokul, lise, üniversitede toplandıkları cami odalarında veya evlerde Batı'ya meydan okumuşlar, Atatürk'e meydan okumuşlar, laikliğe meydan okumuşlar ve bunlar sinir kodlarına, DNA'lara giren bu dış politikayla ilk 10 yılda tabii başka yetenekli insanlarla bir yerlere kadar gelindi. Fakat 2013'ten 2014'ten sonra gördüğümüz kırılmayla hala burun üstünde giden ve dediğim gibi o DNA kodlarından, ortaokulda duydukları, İmam Hatip çevrelerinde, ortamlarında duydukları o bayağı Batı eleştirilerin bir adım ötesine gidemiyorlar ve dış politikada da buraya geliyoruz.
Peki, ağzınıza sağlık. Bir dahaki editör masasında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.